Ayrım 7. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 58. Kalıtımın yalana etkileri. Daha önceden incelendiği üzere evrimin alt basamağındaki türlerde yalanın varlığı ispat edilmiştir. Artık klişeleşmiş birçok davranış, içgüdülerle ve buna bağlı olarak da genetik faktörlerle kontrol edilmektedir. İnsanlarda yalanın kalıtımsal olma ihtimali var mıdır? Bazı araştırmaların sonuçları bu teoriyi desteklemektedir. Bond ve Robinson 1988 daha önceki çalışmaları taramışlar ve aile üyelerinin benzer tipte yalanlar söylediklerini saptamışlardır. Bunun genlerden kaynaklandığını savunan araştırmacılar biyolojik faktörlerin yalana etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Büyük bir havaili aile araştırmalara konu olmuştur. Ahem 1982. Ailenin 50 kadar kişilik özellikleri değerlendirilmiş ve en güçlü ortak akrabalık bağının yalan olduğu bulunmuştur. Bu bilgi dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü akrabalık ilişkilerinde davranışsal özellikler muhakkak kalıtımsal olmak zorunda değildir. Çevresel, kültürel etmenler ve çocuk yetiştirme teknikleri de paylaşılan özelliklere girebilir. Ayrıca yalanı ölçmek için kullanılan metot, Eysenck kişilik envanteridir, API. Bu ölçek, insanların iyi bir izlenim bırakmak için sorulara hangi dereceye kadar cevap verdiklerini ölçer. Kandırmanın derecesini saptamasına rağmen, API, yalan puanı günlük yalanları baz olarak almaz. Kalıtımın etkisini ölçen başka bir bulgu, 265 ikizin incelendiği deneyden gelir. Rowe 1986, gençler arasında suçu araştırmış ve sosyal sınıf, çocuk yetiştirme metotları gibi genel çevresel faktörlerin etkin olmadığını bulmuştur. Önemli faktörler arasında aile içi yaşantı ve genetik faktörler göze çarpmaktadır. Genetik faktörlerin kapsamı içinde yalan ve kişinin mizacına yönelik özellikler belirlenmiştir. Bond ve Robinson, insanın anatomisini kontrol altında tutan genetik faktörlerin yalanı etkilediği hipotezini geliştirmişlerdir. Araştırmacılar bazı insanların diğerlerine nazaran daha dürüst göründüklerini, bu yüzden de daha iyi yalan söyleyebildiklerini belirtirler. İyi yalanlar pekiştirilince ortaya daha da iyi yalanlar çıkmaktadır. Kalıtım da anatomi kadar nöropsikolojik süreci etkilemektedir. Genetiğin bilişselliğe etkileri, nörobilişsel uyumsuzluk ve bastırmayı bir başa çıkma yöntemi olarak kullanma 2. bölüm, kalıtımın yalan üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmaktadır. Özet. Hayvanlar aleminde de yalan yaşamın bir parçasıdır. Yalan, var olmak için öylesine önemli bir faktördür ki, doğadaki her türlü canlı da farklılık göstererek evrimleşir. Aynen uçma olgusunun böcekler, kuşlar ve memelilerde ayrı ayrı evrimleşmesi gibi. İnsan beyninin evrimleşme sonucunda oluşan bilişsel becerilerden kaynaklanan baskı yoluyla yalan söylenmesini ve yalanın ortaya çıkarılmasını sağladığı belirtilir. Kişinin kendini kandırması da yalan ve kandırma türlerinin artmasında etkin olmuş ve buna bağlı olarak evrimleşmiştir. Eldeki veriler kalıtımın yalan söylemeye etkisi olduğunu doğrulamaktadır. İnsan beyni özel ve bağımsız ama ilişki ve hareket halindeki birleşimlerden oluşmuştur. Şakak lobları sosyal ilişkilerde gereksinim duyulan bilgiye anlam kazandırır. Alın loblarında ya da beynin fonksiyon bağlantısızlığı çeken diğer alanlarındaki iletişimsizlik kişinin kendini kandırmasını ve yalanı açıklayabilir. Başka bir hipotez ise yalanın hayatta kalabilme avantajını yakalama, sosyal grup baskısı ve içgüdülerle oluştuğudur. Dış etmenler ve saptanan hedefe ulaşma olguları kişiyi daha iyi yalan söylemeye mecbur kılar. Bazı kişiler bu noktada aşırıya kaçar, abartılı yalanlar söylerler. Bu nedenle de patolojik olarak nitelendirilirler. Sonuç olarak, konfabülasyon, yanılgı fantezisi ve bilişsel tarz geliştirme arasındaki farklar nitelikten çok niceliğe yöneliktir. Bölüm 4. Yalan söylemeyi nasıl öğreniyoruz? Yalanın da aynen doğru gibi patolojik ve normal fonksiyonları vardır. Arnold Goldberg. İnsanlar yalancı doğmazlar. Fakat yalan söylemeyi öğrendikleri bir gelişim süreci yaşarlar. Doğru veya yalan söyleme kavramları birbirleriyle ikiz gibidir. Biri diğerini gerektirir. Çünkü doğru bilgiye sahip olmadan kimse yalan söyleyemez. Ayrıca bir çocuk belirli bir bilişsel düzeyin olgunluğuna ulaşmadan ne yalan söyleyebilir ne de doğruyu. Bir dereceye kadar doğrunun doğruluğu sorgulanmalıdır. İç dünyayı dış dünyadan ayrımlaştırabilmek için sorgulama konusunda kişinin kendini geliştirmesi esastır. A. Freud, 1965. Yalan aynı zamanda kandırma kavramının farkındalığını da gerektirir. Aksi takdirde bir insan başka bir insanı gerçek dışı bir şeye nasıl inandırabilir? Yalanın gelişim süreçleri. Her biri diğeriyle iç içe olmasına rağmen ben yalan söyleme gelişim sürecini 3 aşama halinde inceleyeceğim. 1. Çocukluğun ilk yılları yaklaşık 2 ve 6 yaşlar arası. 2. Ergenlik yaklaşık 6 ila 12 yaşlar arası. 3. Genç yetişkinlik yaklaşık 12-18 yaşlar arası. Hangi gelişim süreci olursa olsun çevre faktörü dikkate alınmalıdır. Hiçbir birey sosyal yapının dışında çevreden soyutlanmış olarak olgunlaşamaz. Bu yüzden ben gelişim süreçlerini incelerken çocuk yetiştirme yöntemlerini, toplumsal yapıyı, olağanüstü olayları ve kazaları, travma gibi göz önünde bulunduracağım. Çocukluğun ilk yılları. Çocukların kaç yaşında yalan söylemeye başladıkları bir tartışma konusudur. Küçük çocuklar için çoğunlukla yalan kelimesi değil de yanlış ifade etme ya da yanılgı gibi diğer kelimeler kullanılmaktadır. Sodyan, 1991. Bir çocuğun tam anlamıyla yalan söyleyebilmesi için diğer insanların düşüncelerinden haberdar olması gerekir. Yalan karşıdaki kişiye yanlış bilgi vermek için kasten ortaya konan kandırma davranışıdır. Bazı araştırmacıların Lafrener, 1988, Sodyan, 1991, belirttiğine göre çocuklar 3,5 yaşına kadar karşıdaki kişilerin fikirlerinden habersizdirler. Araştırmacılar çocukların gelişimlerinin ilk yıllarında kandırma ile ilgili davranışları, toplumsal yaşamda büyüklerini memnun etmek ya da cezadan kaçmak için önceden öğrendikleri tepkileri sergileyerek gerçekleştirdiklerini belirtirler. Lincoln, 1992. Her bir yalan aşamasının bilişsel olgunlaşma ve sosyal farkındalık gerektirdiğini öne sürer. Birinci aşama karşıdaki kişinin davranışlarını yönlendirebilmeyi içerir. Küçük bir çocuk karşısındakinin fikri bile olup olmadığından habersiz, cezadan kaçmak ve büyüklerini memnun etmek gayesiyle işlediği suçu inkar edip arkadaşlarının üzerine atabilir. İkinci aşamada çocuk karşısındakilerin fikirlerinden haberdar olmaya başlar ve onları yönlendirmeye çalışır. Diğer insanların fikirlerinden haberdar olmaya başlayan çocuk daha iyi kandırma teknikleri kullanmaya başlar. Üçüncü aşamada çocuk artık karşısındaki kişinin onun niyetini ve yalanı değerlendirdiğinin farkındadır. Karşıdaki kişinin yalanın içeriğine önem verdiğini bilir. O yüzden de sözel olmayan davranışlar ve karşıdaki kişinin tepkilerinin kontrolü işin içine girer. Bu geri bildirim sistemi daha inanılır hikayeler geliştirme yeteneğine de katkıda bulunur. Wolf, 1949, çocukların 4 yaşından önce yalan söyleyemeyeceklerini, çünkü gerçeğin bile farkında olmadıklarını iddia eder. Çocukların 5 yaşından sonra yalan söylemeye başladıklarını, çünkü dış dünyanın gerçeğini fanteziden yavaş yavaş ayırmaya başladıklarını belirtir. Wolf'un yalanının başlangıcı olarak belirlediği yaş, daha sonra birçok araştırmacı tarafından çürütülmüştür. Lafrenière, 1988, yaklaşık 19 aylık oldukları zaman çocukların komik yöntemlerle de olsa kandırma davranışları sergilemeye başladıklarını ileri sürer. Lafrenière, bu yaşta kandırmanın komik olmak, güldürmek ve ilgi çekmek için yapıldığını belirtir. Burada ben kendi yaşadığım bir tecrübeden örnek vermek istiyorum. Oğlum 19 aylıkken resimli hayvan kitapçığından hayvanların isimlerini birlikte buluyorduk. Oğlum sürekli zebraya zürafa diyordu. Ben ona doğru ismi öğretmeye çalıştıkça da muzip muzip gülüyordu. Lafrenière Ayrıca ağabeyi ortalıkta yokken döktüğü sütün suçunu ona atan 2 yaşındaki bir erkek çocuğu ve kendi kendini dövüp başka bir çocuğun bunu yaptığını belirten 2,5 yaşındaki bir kız çocuğu örneklerini vermiştir. Dr. Michael Lewis ve arkadaşları 1989 New Jersey Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi Çocuk Gelişimi Çalışmaları Enstitüsü'nde gerçekleştirilen yaklaşık 3 yaşındaki çocuklara masanın üzerine konan oyuncağa kesinlikle bakmamalarının tembihlendiği bir duvara aynalı bir odadan videoya kaydedilen çok ilginç bir deneyi rapor ederler. Araştırmacı odayı terk edecek, 5 dakika sonra geri döndüğünde çocuklara oyuncağa bakıp bakmadıklarını soracaktır. Çocukların %85'i belirlenen kurala uymamış ve oyuncağa bakmıştır. Fakat sadece %38'i baktıklarını itiraf etmiştir. Oyuncağa bakan bazı çocuklar ise soruyu cevaplandırmayı reddetmişlerdir. Erkeklerden çok kız çocuklar kandırma davranışı sergilemişler ve onların kandırma davranışlarını yakalamak erkeklerinkine nazaran daha zor olmuştur. Çok ilginçtir ki yalan söyleyen çocukların yüz ifadeleri doğruyu söyleyenlerinkinden daha masumdur. Soruyu cevaplandırmayı reddeden çocuklar hepsi de oyuncağa bakmış olan aşırı kaygı geliştirmişlerdir. Bu da onların yalan söyleme konusunda sözel kandırma davranışını sergileyen çocuklar gibi becerikli olmadıklarını gösterir. 2,5 yaşındaki küçük çocukların oynadığı saklambaç oyununu deney olarak kullanan araştırmacılar, çocukların bilinçli olarak birbirlerini kandırdıklarını saptamışlardır. British Columbia Üniversitesi'nden Chandler ve meslektaşları 1989, çocukların kurnazca yalan söylemekle kalmayıp diğer çocukları kandırarak kötü şeyler yapmaya teşvik ettiklerini de öne sürmüşlerdir. Sayfa 1273. Yalan fantazileri üretmek, olgunlaşmamış, anlayışsız ebeveynler tarafından stresli ortamlarda yetiştirilen çocukların gösterdiği bir özelliktir. Freud 1965. Yalan fantezileri üreten bir çocuk, dileklerinin gerçek olmasını diliyor demektir. Arkadaşlarının güzel oyuncaklarına özenen bir çocuğun Disneyland'da geziye gitme fantezisi gibi. Bazı yazarlar yalanın ruhsal gelişimin önemli bir parçası olduğunu ileri sürerler. Goldberg 1973, Kohut 1966, Taust 1933. Ebeveynlerden özellikle anneden ayrılmak gelişimin çok önemli bir belirleyicisidir ve sadece fiziksel değil ruhsal yapılanmada da rol oynar. Küçük bir çocuk kendisine şu soruları yöneltebilir. Ben bir hiç miyim? Annemin bir parçası mıyım? Annem benim kafamdan geçen her şeyi okuyabilir mi? Yalan, çocukların egolarının sınırını test etmek için çizdikleri, kendilerini tanımlamak ve özel bir birey olduklarını göstermek için oluşturdukları önemli belki de temel bir mekanizma haline dönüşür. Eğer çocuk bir yalan söyler ve anne çocuk doğruyu söylüyormuş gibi davranırsa, annenin çocuğu ve çocuğun düşüncelerini kontrol edemediği gerçeği ortaya çıkar. Yalan, kişinin kendini diğerlerinden ayrımlaştırmasına, farklı ve bireysel bir kimlik oluşturmasına yardımcı olur. Çocukların söyledikleri ilk yalanlar ile ilgili araştırmalar yapan Taus 1933, çocukların ego oluşturmadaki gayelerinin ebeveynlerinin haberi olmaksızın da bazı isteklerini gerçekleştirebileceklerini ispat etmek olduğunu vurgular. Sayfa 67. Eckstein ve Carruth 1972, gerçek yakınlığın sırları paylaşarak oluştuğunu belirterek bu kavramı geliştirmişlerdir. Hans Kohut 1966, yalanların çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunduğunu ispat eden çalışmalar yapmıştır. Yakalanmamış bir yalanın çocuğun gözünde idolleşmiş, her şeye muktedir ebeveynlerin eksik yönlerini ortaya çıkardığını öne sürer. Diğer bir deyişle, eğer çocuklar yalanlarını başarıyla yutturabiliyorlarsa, bu ebeveynlerin düşünüldüğü ve idolleştirildikleri kadar güçlü ve kusursuz olmadıklarını gösterir. Kohut 1966, ebeveynlerinin kusursuz olmadıklarının anlaşılması sonucu, çocuğun iç dünyasının kontrolünü, iç disiplini gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Sayfa 249. Bu fikirlerin ışığı altında ebeveynlerinin çok güçlü olmadığını, onu her zaman koruyup kontrol edemeyeceklerini anlayan çocuk kendi kendini kontrol mekanizması geliştirir. Toplumda özellik kazanmayı sağlamanın yanı sıra yalanın kişinin kendini oluşturması ve kontrol etmesinin gelişimine de büyük katkıları vardır. Ergenlik. Çocukluğun ilk yıllarında gelişim, ebeveynlerle ilişkiler, kendini farklı görmeye başlama, özellik ve doğru ile yanlışın ayırt edilmesi, bilincin ya da psikolojik bakış açısıyla süperegonun kaynağı etrafında döner. Çocuklar okula başladıklarında yeni şeyler öğrenmeye başlarlar. Bunların başında da aile dışında başka insanlarla toplumsal ilişkiler kurabilmek gelir. Sosyalleşmenin başında çocuklara doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen davranışların öğretilmesi gelir. Çocuklar kendilerine evde öğretilen değerler ve doğrularla dışarıda toplumsal hayatta karşılaştıklarının farklılık göstermesiyle çelişki yaşamaya başlarlar. Ailelerinin gerçeklerinin herkes tarafından kabul edilmediğini görürler. Ayrıca aile içi olayları sır olarak tutmalıdırlar. Böylece ergenlik öncesi dönem çocukların nasıl iletişim kuracaklarını, neyi dışarı vereceklerini, neyi içeride tutacaklarını ve nasıl kandırıp yalan söyleyeceklerini öğrendikleri dönem olur. Çocukların yalan söyleme ve kandırma becerileri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi deneysel psikoloji çalışmalarından öğrenebiliriz. Bir deneyde R.S. Feldman 1979 çeşitli yaşlardaki deneklere tatlı ya da acı çeşitli içecekler tattırılır. Daha sonra deneklere içkilerden tatmamış yetişkinleri bütün içeceklerin iyi olduğuna dair ikna etmeleri söylenir. Sonuçlar açık ve seçiktir. Çocukluğun ilk yıllarındaki çocukların oluşturduğu ilk grubun kandırma operasyonu başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü yüz ifadeleri yalan söylediklerini açığa vurur. Ergenlik çağındaki ortaokul öğrencileri ise daha başarılı olurlar. İçki iyi de olsa kötü de olsa çok güzelmiş gibi bir strateji kullanırlar ve öyle iyi rol yaparlar ki herkes içkilerinin iyi olduğuna inanır. Bu deney etkin bir yalanın sadece kelimelerin iyi kullanılmasıyla değil, yüz ve vücut hareketlerini içeren sözel olmayan iletişimin kontrolünde gösterilen başarıyla da oluştuğunu gözler önüne serer. 6-7 yaşındaki çocuklar yalanın nasıl söyleneceğini öğrenmişlerdir. Fakat etkili bir yalancı olabilmek için vücut dillerini kontrol edebilme kabiliyetleri henüz gelişmemiştir. Yaş büyüdükçe ve tecrübe kazanıldıkça çocuklar bütün iletişim kanallarını nasıl kontrol edeceklerini, yalan sözcüklerin yanı sıra nasıl yanıltıcı bir vücut dili kullanacaklarını da öğrenirler. Diğer bir araştırma, R.S. Feldman ve White 1980, çocukların bir yandan kandırırken diğer yandan vücut dillerini kontrol edemediklerini ortaya koyar. Diğer bir deyişle çocuklar iki işi bir arada yürütememektedirler. Bu da çocukların iletişimin tüm kanallarını ve tüm kandırma mekanizmalarını kullanmada sınırlı kaldıklarını gösteren önemli bir delildir. B.M. De Palio ve Jordan 1982 hem sözel hem de sözel olmayan iletişimde ilerleme kaydedebilmek için etkili yalancıların öncelikle güvensizlik duygusunu yok etmek ve buna bağlı olarak mesajı değiştirmek gayesiyle karşıdaki kişiyi dikkatle gözlemlediklerini ifade etmişlerdir. Böylece karşıdaki kişinin gönderdiği sözel olmayan mesaj dahil olmak üzere tüm mesajlar başarıyla algılanır ve iletişim buna bağlı olarak belirlenir. De Paula ve Jordan 1982, sözel kaynaklı yalan stratejilerinin inkar, çarpıtma, baştan savma, cevapsız bırakma, uydurma ve gerçeklerden arındırma olarak sıralanabileceğini belirtirler. Bu stratejiler içinde en basitinin inkar olduğunu, vallahi kurabiyeleri ben yemedim ve bu yüzden de gelişim sürecinin başında görüldüğünü vurgularlar. Yazarlar ayrıca yalanın değişik çeşitleriyle değişik gelişim süreçlerinde ortaya çıktığını belirtirler. Örneğin maddi şeyler elde etmek için söylenen yalanların sosyal ödüller elde etmek için söylenen yalanlardan daha önceki süreçlerinde ortaya çıktığını belirtirler. Eğer oyuncaklarını toplarsa kendisine yeni pişmiş kakaolu kekten verileceği söylenen 4 yaşındaki kız çocuğu çok geçmeden oyuncaklarını topladığını söyleyerek içeriye girer. Cezadan kaçmak için söylenen yalanlar ya da birini suçlamak için daha sonra ortaya çıkar. 4-5 yaş öncesinde çocuklar yaptıklarını daha çabuk itiraf ederler. 3 yaşındaki çocuğa ağlayan kardeşine vurup vurmadığı sorulduğunda kolaylıkla vurduğunu itiraf edecektir. 5-6 yaşına geldiklerinde çocukların cevapları doğru olma özelliğini yitirmeye başlar. Bağlılık yalanları, arkadaş korumak için söylenen yalanlar daha sonraları ortaya çıkar. De Paolo ve Jordan, yardımseverlik bağlamında birisinin suçunu üstüne alma, arkadaşını suçlama yerine suçu üstüne alma amacıyla söylenen yalanların bu dönemde yavaş yavaş başladığını belirtirler. Braginski, 1970, iyi yalan söyleyen çocukların özelliklerini ve uyguladıkları teknikleri tanımlamıştır. Araştırmacı deneyinde ilkokul son sınıf öğrencilerine kendisini ünlü bir lollipop şekerlerini üretme şirketinin temsilcisi olarak tanıtır. 10 yaşındaki çocuklara acımsı bir solüsyona batırılmış şekerler tattırılır ve de arkadaşlarına yedirecekleri her şeker için de para verilir. Kişilikleri daha yönlendirici olan çocuklar, Machiavellizm ilişkilerde yönlendirme becerileri testinde alınan puanlara göre arkadaşlarına bu acımsı şekerleri yedirmeyi başarırlar. Bunu sağlamak için yalan, hile, rüşvet, şantaj ve ağız dalaşı gibi birçok teknik kullanırlar. Ayrıca kayda alınmış konuşmaları dinleyen araştırmacılar, arkadaşlarını şekeri yemeye zorlayan çocukların daha masum, sakin ve rahat bir ses tonuna sahip olduklarını belirlemişlerdir. Bu dalaverici çocuklar ayrıca dürüst olup olmadığı tartışmaya açık olsa da daha etkili tartışmalar geliştirmişlerdir. Bu deneylerde kızların yalanlarının erkeklerin yalanlarından farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Kızlar söyledikleri yalanlar ile karşılarındaki kişiden bilgi saklarken erkekler sahip oldukları bilgiyi çarpıtarak aktarmışlardır. Her cinsiyet kendine özgü yalan türü seçmiştir. De Paolo 1982'de yetişkinler içinde aynı sonuca varılabileceğini öne sürmüştür. Araştırmacılar kadınların yalan söylerken erkeklere nazaran daha ön yargısız ve tarafsız olduklarını iddia etmişlerdir. Ergenlik çağındaki gençler spor müsabakalarına katılarak nasıl hile yapacaklarını öğrenirler. Spor müsabakaları bir bakıma yalan ve hile becerilerini geliştirmek için uygun ortam hazırlar. Basketbol ve futbol gibi sporlarda oyuncular rakip takım oyuncularını şaşırtmak için çeşitli hilelere başvururlar. Yanlış yöne bakarak rakip oyuncunun topun gideceği taraf konusunda kafasını karıştırmak gibi. Papaz kaçtı gibi kağıt oyunlarını oynayan çocuklar papazın kendilerinde olduğu anlaşılmasın diye yüz ifadelerini ve duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Tavla, satranç ve dama gibi oyunları oynayarak ise karşıdaki kişinin yaptığı hamleyle uğradığımız hayal kırıklığını nasıl gizlememiz gerektiğini öğreniriz. Hatta daha becerikli oyuncular böyle durumlarda yanlış sinyal bile gönderebilirler. Oyuncular ile ilgili bilgiler için 10. bölüme bakınız. Çocukluğun ilk yıllarında doğrunun tüm çıplaklığıyla söylenmesi hoş görülse de büyük anne şapkan çok komik görünüyor gibi ergenlik çağına gelen çocuklara bunun tam tersi öğretilir. Ayrıca beyaz yalanlar sosyal ortamlarda kullanılabilecek bir reçete olarak gösterilir. Çocuklara insanları üzecek gerçekleri söylememeleri öğretilir. Kendi ailesi içinde bile. Cinsellik, para, uyuşturucu ve alkol ile ilgili aile sorunları sır olarak saklanır. Çok gizli sırları olan aileler, cinsel ve fiziksel istismar ve uyuşturucu alışkanlığı gibi dışarıya sır vermemek için aşırı gayret sarf ederler. Sami ve Von Salisch, 1993. Sonuçta ergenlik çağındaki çocuklar yavaş yavaş hile ve yalan içerecek şekilde bilgi, fikir, duygu ve düşüncelerini toplumdan saklama veya yerine göre göstermeyi öğrenmeye başlarlar. Bu bir dereceye kadar her ailede öğretilir. Fakat bazı ailelerin dışarı vermek istemediği sırlar, annenin ya da babanın saçlarının boya olduğu veya en son tatilde çok para harcanması nedeniyle çıkan kavga gibi basit şeylerdir. Ergenlik çağındaki çocuklar etkili bir şekilde yalan söylemeyi ve toplumda kendilerine yer edinmeyi öğrenirler. Psikolog Maria Vasek 1986 çocuklarda yalanın gelişimini incelemiştir. Vasek yalan için gerekli becerilerin davranışları düzenleme ve ilişkileri yönlendirme açısından da gerekli olduğunu ve bunlar olmaksızın insanın var olamayacağını savunur. Sayfa 291. Genç yetişkinlik. Genç yetişkinlik süreci boyunca çocukluğun ilk yıllarında yaşanan yalan ve doğru karmaşası yeniden gündeme gelir. Genç yetişkinlerin maruz kaldıkları psikolojik baskılar, sevgiliden ayrılma ve cinsel dürtüler gibi yalanın bir hastalık belirtisi olarak ortaya çıkmasına kadar gidebilir. Goldberg 1973. Genç yetişkin ve ailesi nasıl iletişim kuracakları konusunda sorunlar yaşarlar, kendilerini bir girdaptaymış gibi hissederler. Bu dönemde genç yetişkin anne babasını sahtekar, ikiyüzlü ve riyakar olarak nitelendirir. Özerk bir birey olmaya çalışan genç yetişkin, anne babasından bağımsız kararlar almaya çalışırken yalana sığınabilir ya da anne babasına karşı tepki geliştirerek patolojik boyutta bir doğrucu olup çıkabilir. Bu durum iç hesaplaşmalar yaşayan genç yetişkinin vicdanını rahat hissetmesini sağlayabilir. Goldberg 1973 bu süreçte yalanın ve doğrunun kişinin gelişimiyle paralel gittiğini belirtir. Sayfa 108. Goldberg genç yetişkinlikten yetişkinliğe geçilen dönemde kişinin açık ve dürüst olmasının kırıcı olabileceğini ve bir yetişkinin aklından her geçeni söylemekle baş edemeyeceğini vurgular. Sayfa 111. 7. ayrımın sonu, sayfa 69.